ayrım 48. Kamu yönetimi 3. sınıf 6. yarı yıl soru bankası. Sayfa 605. Ünite 2. Tek partili dönem 1923-1946. Halk Fırkası'nın kuruluşu, Mustafa Kemal Paşa seçimden sonra kuracağı Halk Fırkası'nın dayandığı anlayışı 16-17 Ocak 1923'te İzmit'te İstanbul basısının temsilcilere yaptığı görüşme sırasında açıkça ifade etmiştir. İzmit'te yaptığı konuşmada Halk Fırkası'nın kurulacağını belirtmiştir. Konuşmasını ortaya koyduğu görüşmeler ve izlediği mantık zinciri şöyle özetlenebilir. Bir parti iktisat amacını dayanarak kurulur, aksi menfaat çapulcu partisidir. İki, kurulacak parti bütün milletin çıkarını temsil edecektir. Üç, toplumun çoğunluğunu halkın içindeki köylüler oluşturur. Dört, köylünün çıkarı savunulursa sanayiyle uğraşanlarınki ihlal edilmiş olmaz. Bunlar birbirine lazımdır. Beş, kasabalardaki orta tüccar da köylü ve halka gereklidir. İmha edilemez, zarara uğratılamaz. Altı, büyük tüccar ve büyük sermaye sahiplerinin sayıları çok azdır. Yedi, işçilerin de sayısı çok azdır. Kendi partilerini kursalar da bu parti güçsüz olacaktır ve kendi başına çıkarlarını koruması imkansızdır. 8. Ülkede bunlardan başka sınıf yoktur. Ulema ve aydınlar kendi çıkarlarını düşünen bir sınıf olamaz. 9. O halde kapsayıcı bir halk fıkrası olmalıdır ve bu parti birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olan tüm halkın çıkarlarını gözetmektedir. Mustafa Kemal Paşa nihayet 8 Nisan 1923'te Halk Fırkası'nın Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ARMHC bir fırkaya dönüştürmesi yoluyla kurulacağını açıkladı ve partinin ilkelerini oluşturan 9 umde bildirisi yayımlandı. 9 umme birinci ilkede ulusal egemenliğe bağlılık, ikinci ilkede saltanatın kaldırılması, kararın değiştirilemeyeceği, üçüncü ilkede iç güvenlik, dördüncü ilkede mahkemelerin hızlı işlemesi, beşinci ilkede alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler, altıncı ilkede zorunlu askerlik kısıtlaması, yedinci ilkede yeter subaylara, mağlul gazilere, emekli dul ve yetimlere yardım edilmesi, sekizinci ilkede bürokrasinin düzeltilmesi ve dokuzuncu ilkede bayındırlık işleri için ortaklıklar kurulması vurgulandı. Cumhuriyetin ilanı için Ekim ayının son haftası içinde başlayan hükümet bunalımı bekleyen uygun ortamı yarattı. TBMM Genel Kurulu anayasanın bazı maddelerinin değiştirmesini benimsedi ve Cumhuriyet resmen ilan edildi. Halifeliğin kaldırılması 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldıktan sonra meclis 18 Kasım 1922'de Şehzade Abdülmecit Efendi'yi halife seçmişti. Abdülmecit Efendi siyasi yetkilere sahip olmadan elinde bulundurduğu halifeliği 16 ay sürdü ve 3 Mart 1924'te halifelik makamı da kaldırıldı. Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası'nın kuruluşu, Halk Fırkası içinde yer alan milletvekillerinden bir bölümü 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası TPCF adıyla bir muhalefet partisi kurdular. Kazım Karabekir Paşa, Rauf Orbay, Adnan Adıvar ve Ali Fuat Paşa TPCF kurucular arasında yer aldı. Şeyh Sait ayaklanması ve Takrir-i Sükun Kanunu 13 Şubat 1925'te günümüzde Bingöl'e bağlı bir ilçe olan Genç'in Piran köyünde patlayan silahlar hem Doğu Anadolu'da geniş çaplı bir ayaklanmayı başlattı hem de Türkiye'nin siyasal yaşamında radikal dönüşümlere yol açtı. Şeyh Sait ayaklanması olarak bilinen bu ayaklanma, eşkıya oldukları gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı bulunan 10 kişinin jandarmaya teslim olmayıp ateşle karşılık vermeleriyle başladı. Fethi Bey'in istifasından sonra kurulan hükümet aynı gün Takrir-i Sükun Kanunu çıkarttı. Bu kanunla İstanbul'da çıkan Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlı, Sebillür Reşat ve Orak Çekiç, Tanin, Vatan gazeteleri kapatılmıştır. Şeyh Sait ile adamları Diyarbakır'da görev yapan Şark İstiklal Mahkemesi'ne yapılan yargılanması sonucunda asıldır. Şark İstiklal Mahkemesi TPCF'nin kapatılması ve gazeteciler davası. Şark İstiklal Mahkemesi ayaklanmayı dolaylı olarak kışkırttığı gerekçesiyle TPCF'nin katibi mesulü emekli Yarbay Fethi Bey hakkında da dava açtı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın mahkemesinin görev bölgesi içindeki bütün şubelerini kapatma kararı aldı. İzmir suikastı ve muhalefetin sonunu 1926 yılının Haziran ayı ortalarında Türkiye müthiş bir haberle çalkalandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikast düzenlemeyi planlayan çete üyeleri ihbar üzerine yakalanmıştı. Hükümet Ankara İstiklal Mahkemesi'ni suikastın sorumlularını yargılamakla görevlendirdi. Yargılanan kişiler dört grupta toplanıyordu. Bir, suikast planı içinde doğrudan sorumluluğu bulunan çete üyeleri, iki suikast düzenleyenlerle ilişkisi olan ve olmayan eski TPCF mensupları, üç eski ikinci grubun önde gelen üyeleri, dört eski İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelenleri, mahkeme içinde TPCF üyesi 6 kişinin bulunduğu 15 kişiyi idama mahkum etti. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kurultayı ve Nutuk 1927 seçimlerinden hemen sonra Cumhuriyet Halk Fırkası ikinci büyük kurultayı Ankara'da toplandı. Mustafa Kemal Paşa'yı değişmez genel başkanlığa getiren yeni bir nizamname kabul edildi. Nizamnamenin ilk maddesinde CHF Cemiyetler Kanunu'na dayanarak kurulmuş Cumhuriyetçi, Halkçı ve Milliyetçi siyasi bir cemiyet olarak tanımlandı. Kurultayda ayrıca Mustafa Kemal Paşa milli mücadele dönemiyle Cumhuriyet'in ilk yılların ayrıntılı olarak değerlendiren uzun bir söylev verdi. Nutuk o günden bu yana Türkiye'nin siyasi tarihinin en önemli belgelerinden biri olarak kabul edilir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Muhalefet Partisi'nin kuruluş süreci, Paris Büyükelçi Ali Fethi Okyar Bey'in 22 Temmuz 1930'da izinli olarak İstanbul'a gelmesiyle başladı ve Mustafa Kemal Paşa, Ali Fethi Bey'e kurulacak partinin başına geçmesini önerdi. Beklenen Muhalefet Partisi 12 Ağustos'ta Serbest Cumhuriyet Fırkası SCF adıyla kuruldu. Yeni parti liberal bir siyasi programı benimsedi. Ülkedeki bütün örgütlerin CHF bünyesinde bütünleşmesi, SCF'nin fesi, Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın yasaklanmasından sonra düşünce ve kültür alanlarında iktidardaki tek partiye bağlı kılmak için aynı ideolojik doğrularda çalışan ama faaliyetlerini CHF'den bağımsız olarak sürdüren bütün sosyal ve kültürel örgütler de ortadan kaldırılmaya başlandı. Böylelikle önce ülkedeki bütün örgütler iktidardaki tek partinin bünyesinde bütünleşti. Ardından ülkeyi tek başına yönetmek olan CHF'nin göreli özelliği de ortadan kaldırılıp parti ile devlet bütünleşti. Parti devlet bütünleşmesi 1923 tüzüğünde yer alan milliyetçilik ve halkçılık ilkelerine 1927'de cumhuriyetçilik ve adı belirtilmeden laiklik eklenmiş. 1931'deki programda da bu dört ilkenin yanı sıra devletçilik ve inkılapçılık ilkelerine de yer verilmesiyle 6 ok tamamlanmıştır. 5 Şubat 1937'de yapılan anayasa değişikliği ile 6 ok anayasa olarak da devletin ilkeleri haline getirildi ve böylece parti devlet bütünleşmesi tamamlandı. Atatürk Ünenü çatışması, Celal Bayar'ın başbakanlığı, Atatürk'ün ölümü. 1924 sonu ile 1925 arasındaki 3,5 aylık Fethi Okyar hükümet dönemi dışında Cumhuriyet'in ilanından beri başbakanlık görevini yürütmekte olan İsmet İnönü 1937 sonbaharında Cumhurbaşkanı Atatürk ile anlaşmazlığa düştü. Anlaşmazlık iyice açığa çıkınca İnönü başbakanlıktan izinli olarak ayrıldı ve bu görevi Celal Bayar vekaleten üstlendi. Daha sonra İnönü resmen istifa etti ve görev asaleten Celal Bayar'a geçti. İnönü dönemi ve çok partili hayata geçiş. İnönü dönemi, İnönü'nün Cumhurbaşkanı dönemi 2. Dünya Savaşı'nın yoğun sorunları içinde geçti. Dönem boyunca başbakanlık görevi sırasıyla Celal Bayar, Refik Saydam ve Şükrü Saracoğlu yürüttü. Asıl önemli gelişmeler dış politika alanında gerçekleşti. İnönü ülkeyi 2. Dünya Savaşı'nın dışında tutabilmek için batılı devletler karşısında tam bir denge politikası izledi. Savaş bittikten sonra yeni dünya düzeni kurulurken söz sahibi olabilmek için Almanya'ya savaş ilan etti. 1939'da Hatay'ın Türkiye'ye katılması da İnönü döneminde yaşayan önemli bir gelişme oldu. Savaş döneminde devletin gelirlerini artırabilmek için ekonomik alanda da birçok kararlar alındı. Bunların başcaları Milli Koruma Kanunu, Toprak Mahsulleri Kanunu ve Varlık Vergisi'ydi. Bu arada inkılabın ideolojisini kırsal kesimde götürebilmek için 1940 ilkbaharında köy enstitüleri kuruldu. Çiftçi Topraklandırma Kanunu ve Dörtlü Takrir. Tek parti dönemin son yıllarında CHP içinde alttan alta gelişen muhalefet, çiftçi topraklandırma kanunu ile ÇTK ilgili meclis görüşmeleri sırasında açığa çıktı ve hızla gelişen olaylar Demokrat Parti'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Dörtlü takrir, takrir sözcüğü burada önerge anlamında kullanılmıştır. 7 Haziran 1945'te CHP'li Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından CHP Meclis Kurumu'na verilen önergedir. 4 kişi verdiği için dörtlü takrir diye anılır. Dörtlü takririn verilmesinden birkaç gün sonra 11 Haziran'da ÇTK meclis tarafından kabul edildi. Demokrat Parti'nin kuruluşu, dörtlü takriri imzalayan ve ardından yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda kendilerini CHP dışında bulan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi DP kurdular. Tek partili dönemin sonu, 1946 seçimi, 26 Nisan 1946'da toplanan CHP Meclis Grubu, belediye seçimi, il genel seçimin öne alınmasını kararlaştırdı. Bu kararın arkasında asıl amaç DP'ye yeterince örgütlenmeden hazırlıksız yakalamak ve CHP'nin iktidarını 4 yıl süreyle garantiye almaktı. Eylül ayında 26 Mayıs'ta alınan belediye seçimlerine DP katılmadı. Gerekçeler iktidarın seçimde yanlı davranması ve seçim güvenliğinin olmamasıydı. 1946 seçim literatüre Türkiye'nin siyasal tarihindeki en şaibeli seçim olarak geçti. Seçimler ve reformlar, tek partili dönemde seçimler ve milletvekillerinin önemi veya önemsizliği, 1946'ya kadarki dönem tek partili dönem olarak nitelendirilse de dönem boyunca 1923'ten 1946'ya kadar 4 yılda bir düzenli olarak seçimler yapılmıştı. Seçimler 2 derecelidir. Seçimlerin ilk aşamasında seçmenler ikinci seçmenleri seçilen, ikinci seçmenler de daha sonra milletvekillerini seçmişlerdir. Kemalist reformlar, tek parti dönemi boyunca siyasal ve toplumsal hayatı radikal biçimde değiştiren birçok reform yapılmıştır. Reformlar kişileri sadece düşünce yapılarını ve inançlarını değil, aynı zamanda dış görünüşlerini de değiştirmeyi hedeflemiştir. Eğitim alanındaki reformlar tevhid-i tedrisat kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Ünte ile ilgili sorular. 1. Mustafa Kemal Paşa seçimden sonra kuracağı halk fırkasının dayandığı anlayışı nerede açıklamıştır? A. İzmir, B. İzmit, C. İstanbul, D. Ankara, C. Sivas. Yanıt B'dir, İzmit. Halk fırkasında dayandığı anlayış 16-17 Ocak 1923'te İzmit'te İstanbul basının temsilcilerine açıklanmıştır. 2. Mustafa Kemal Paşa 19 Ocak İzmit'te halka halk fırkasının kuruluşuna temel olan anlayışı ayrıntılı olarak anlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışlardan biri değildir? A. Parti iktisat amacına dayalı olarak kurulur. B. Kurulan parti bütün milletin çıkarını temsil eder. C. Toplumun çoğunluğunu köylüler oluşturur ve parti onların çıkarlarını temsil eder. D. Kasabadaki orta tüccarda köyde gereklidir, imha edilemez, daha çok zenginleştirmelidir. E. Büyük tüccar ve sermaye sahipleri yok edilmelidir. Yanıt E'dir. Büyük tüccar ve sermaye sahipleri yok edilmelidir. Mustafa Kemal yaptığı konuşmada tüccar, büyük sermaye sahiplerinin sayılarının az olduğunu ve bunların daha çok zengin edilmelerini söylemiştir. Bunlar yatırım yaparak ülkeyi yabancı sermayeye muhtaç olmaktan kurtarsın demiştir. 3. İşçilerin sayısı çok azdır. Kendi partilerini kursalar bu parti güçsüz olacaktır ve kendi başına çıkarlarını koruması imkansızdır. İşçinin köyden farkı yoktur ve ülke için gereklidir. Özellikle ileride sanayi kuruluşlarının sayısı artınca oranlarda bunlar çalışacaktır diyen Mustafa Kemal bu konuşması nerede gerçekleştirmiştir? A. İzmit'te Halk Fırkası kuruluşunda halka yaptığı konuşmasında. B. İstanbul'da yerli sanayicilerle yaptığı görüşmelerinde. C. İzmit'te işçilerle yaptığı konuşmasında. E. Halk Fırkası kongresinde. Yanıt A'dır. İzmit'te Halk Fırkası kuruluşunda halka yaptığı konuşmasında. Mustafa Kemal bu konuşmasını İzmit'te Halk Fırkası kuruluşunda halka yaptığı konuşmasında yapmıştır. 4. Sivas Kongresi'nde kurularak milli mücadele yürüten ARMHC savaştan sonra aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür? A. Halk İştirakiyon Fırkası, B. Türkiye Komünist Fırkası, C. Halk Fırkası, D. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, E. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Yanıt C'dir. Halk Fırkası. Mustafa Kemal ARMHC'nin Halk Fırkası'na dönüştürüldüğünü 8 Nisan 1923'te açıklamıştır. 5. Halk Fırkası'nın ilkelerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. 9 Işık, B. 6 Ok, C. 8 Doktrin, D. Manifesto, E. 9 Umde. Yanıt E'dir. 9 Umde. Halk Fırkası'nın ilkelerine verilen isim 9 umdedir. 6. Aşağıdakilerden hangisi 9 umde içerisinde yer almaz? A. Ulusal egemenliğe bağlılık, B. Saltanatın kaldırılması, C. İç güvenlik ve asayişin sağlanması, D. Mahkemelerin hızlı işlemesi, E. Bayındırlık işleri için ortakların kurulamayacağı. Yanıt E'dir. Bayındırlık işleri için ortakların kurulamayacağı. 9 umdede bayındırlık işleri için ortakların kurulamayacağı değil, kurulabileceği vardır. 7. Aşağıdakilerden hangisi 9 umdede yer almaz? A. Alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler. B. Zorunlu askerlik süresinin kısaltılması. C. Yedek subaylara malul, gazi, dul ve yetim emeklilerine yardım edilmesi. D. Bürokrasinin düzeltilmesi. E. Bayındırlık işleri için yabancılardan yardım alması. Yanıt E'dir. Bayındırlık işleri için yabancılardan yardım alması. Bayındırlık işleri için ortakların kurulması söz konusudur. Yabancı yardım alınması yoktur. 8. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olduktan sonra Halk Fırkası'na yerine kimi atanmıştır? A. Kazım Karabekir, B. Celal Bayar, C. İsmet İnönü, D. Rauf Bey, E. Rafet Bey. Yanıt C'dir. İsmet İnönü. İsmet İnönü Halk Fırkası reisliğine atanmıştır. 9. Mustafa Kemal Paşa Weiner Neyno Freyo Parasue muhabirine verdiği demeçte ilk kez hangi kelimeleri kullanmıştır? A. Laiklik, B. Cumhuriyet, C. Demokrasi, D. Özgürlük, E. Halkçılık. Yanıt B'dir. Cumhuriyet. Verilen demeçte 22 Eylül 1923 Cumhuriyet kelimesi ilk defa kamuoyunda açıkça dile getirilmiştir. 10. Madde 1. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir. Madde 2. İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegane hakiki mümessili olarak Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Yukarıdaki maddeler aşağıdaki anayasaların hangisine yer alır? A. 1921, B. 1924, C. 1961, D. 1980, E. 1876. Yanıt A'dır. 1921 anayasası maddeleridir. Bu madde özellikle birinci maddede yer alan Cumhuriyet'in habercisidir. 11. Halifeliğin kaldırılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A. 1 Kasım 1922, B. 3 Mart 1924, C. 8 Mart 1924, D. 10 Mart 1923, E. 2 Kasım 1922. Yanıt B'dir. 3 Mart 1924'de halifelik kaldırıldı. Böylece son halife Abdülmecit Efendi'nin halifeliği 16 ay sürmüş oldu. 12. 3 Mart 1924 tarihli yasalarla hangi reformlar gerçekleştirilmiştir? A. Halifelik kaldırıldı. B. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. D. Diyanet İşleri Reisliği ve Vakıflar Umum Müdürlüğü kuruldu. E. Hepsi. Yanıt E'dir. Hepsi. 3 Mart 1924 tarihini kabul eden halifeliğin iflası ve Hanedan-ı Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti La 2 haricine çıkarılmasına dair yasa ile A, B, C, D şıklarının tamamı gerçekleştirilmiş. Ayrıca eğitimde marif vekaletine bağlanmıştır. 13. 1924 Anayasası'na göre Türklerin kamu hakları liberal bir anlayışla belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri değildir? A. Kişi dokunulmazlığı, B. Can ve ırz dokunulmazlığı, C. Mal dokunulmazlığı, D. Kanun önünde eşitlik, E. Keyfi yakalama ve tutuklama yapılabileceği. Yanıt E'dir. Keyfi yakalama ve tutuklama yapılabileceği. 24 Anayasası'na göre keyfi yakalama tutuklama yapılamaz. 14. Mustafa Kemal Paşa hangi tarihte Cumhurbaşkanı seçilmiştir? A. 20 Nisan 1920, B. 28 Ekim 1923, C. 4 Mart 1924, D. 29 Ekim 1923, E. 23 Nisan 1923. Yanıt D'dir. 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923'te Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 15. Bir cumhuriyetin ilanı, 2. saltanatın kaldırılması, 3. halifeliğin kaldırılması, 4. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması. Yukarıdakiler verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 2, 1, 3, 4. B. 1, 2, 3, 4. C. 2, 3, 4, 1. D. 4, 3, 2, 1. E 3 2 1 4. Yanıt A'dır. 2 1 3 4. Bir saltanatın kaldırılması 1923, 2 cumhuriyetin ilanı 1923, 3 halifeliğin kaldırılması 1924, 4 Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması 1928. 16. Aşağıdakilerden hangisi TPCF kurucular arasında değildir? A. Rauf Bey, B. Kazım Karabekir, C. Ali Fuat Paşa, D. Adnan Bey, E. İsmet Paşa. Yanıt E'dir. İsmet Paşa. TPCF'yi Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Adnan Bey, Rafet Bey kurmuştur. 17. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal bu ünlü konuşmayı nerede yapmıştır? A. İzmir seyahati sırasında, B. Nutuk okurken, C. Saltanatı kaldırırken, D. Cumhuriyetin ilan edilirken, E. Halifeliğin kaldırırken. Yanıt A'dır. İzmir seyahati sırasında. Haziran 1926'da İzmir suikastinden sonra yapılmıştır. 18. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet hiç eksik olmamıştır. 1923'te de ikisi dışında tüm müdafaa hukuk adayları olarak seçilen ve halk fırkası içinde yer alan milletvekillerinden bir kısmı partiden istifa etmişlerdir. İstifa edenler aşağıdaki partilerden hangisini kurmuştur? A. SCF, B. TPCF, C. CHP, D. ARMHC, E. AF. Yanıt B'dir. TPCF. 17 Kasım 1924'te Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı istifa eden 29 vekil kurmuştur. 19. Aşağıdakilerden hangisi TPCF'nin parti programında yer alan maddelerden biri değildir? A. Halk hakimiyeti demokrasi, B. Hürriyetperverlik liberalizm, C. Umumi hürriyetler, genel özgürlükler, D. Dinsel düşünce ve inançlara saygı, E. Laiklik. Yanıt E'dir. Laiklik. Laiklik CHF'nin programında vardır. 20. TPCF kurulduktan sonra sıkı yönetim isteyen İsmet Paşa, CHF grubu öneriyi reddedince istifa etmiştir. Ertesi gün kabineyi ılımlı kişiliğiyle bilinen ve partiden kopuşları durdurabileceği düşünen kişi kurmuştur. Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazım Karabekir, B. Adnan Bey, C. Fethi Bey, D. Rauf Bey, E. Ali Fuat Paşa. Yanıt C'dir. Fethi Bey. Fethi Bey'in hükümeti 3 ay yaşamış ancak bu süre içinde CHF'deki çalkantılar sona ermiştir. 21. Türkiye'nin siyasal yaşamında radikal dönüşümlere yol açan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen ayaklanması, B. 31 Mart ayaklanması, C. Şeyh Sait ayaklanması, D. Celali ayaklanması, E. Yeniçeri ayaklanması. Yanıt C'dir. Şeyh Sait ayaklanması. Şeyh Sait ayaklanması 13 Şubat 1925'te Bingöl'e bağlı olan Genç Piran Köyü'nde eşkıya oldukları gerekçesiyle haklarını tutuklama kararı bulunan 10 kişinin jandarmaya teslim olmayıp ateşte karşılık vermesiyle başlamıştır. 22. Şeyh Sait ayaklanmasının Türkiye tarihinin açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Olağanüstü hal ilan edilmesi, B. Takrir-i sükun kanunları, C. Halklar arası ayrışmaların yaşanması, D. İstiklal mahkemelerinin kurulması, E. İsmet İnönü'nün yeniden başbakan olması. Yanıt B'dir. Takrir-i sükun kanunları. Şeyh Sait İç politik açısından en önemli sonucu takrir-i sükun kanunlarının çıkartılmasıdır. 23. Takrir-i sükun kanuna dayanarak atılan ilk önemli adımlardan biri muhalif gazetelerin kapatılması olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi muhalif gazetelerden biri değildir? A. Tevhid-i Efkar, B. İstiklal, C. Son Telgraf, D. Aydınlık, E. Tercüman-ı Ahval. Yanıt E'dir. Tercüman-ı Ahval. Tercüman Ahval kapatılan gazetelerden biri değildir. 24. Orak Çekiç, Subi-ül Reşat, Tanin, Vatan. Yukarıdaki gazeteler hangi kanuna kapatılmıştır? A. Vatana ihanet, B. Takrir-i sükun, C. Anayasanın 1. maddesi, D. Anayasanın 28. maddesi, E. Tekke, Zaviye, Türbe Kanunu. Yanıt B'dir. Takrir-i sükun. Takrir-i sükun kanunu 2 yıl yürürlükte kalmak koşuluyla çıkartılmış fakat 4 yıl yürürlükte kalmıştır. 1929'da yürürlükten kaldırılmıştır. Bu süre zarfında ise muhalif gazetelerin kapatılması söz konusu olmuştur. 25. Aşağıdakilerden hangisi Şark İstiklal Mahkemesi üyeleri arasında yer almaz? A. Mazhar Müfit Kansu, B. Süreyya Özge Evren, C. Ali Saip Ursavaş, D. Lütfi Müfik Bey, E. Ali Fuat Bey. Yanıt E'dir. Ali Fuat Bey. Şark İstiklal Mahkemesi üyeleri arasında Ali Fuat Bey yoktur. A, B, C, D şıklarının yanı sıra Bozok mebusu Avni Doğan Bey de vardır. 26. TPCF'nin kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Parti programı, B. CHP'ye yönelik muhalefet, C. Şeyh Sait ayaklanması, D. Tahrir-i sükun kanunu, E. Mustafa Kemal'in baskısı. Yanıt C'dir. Şeyh Sait ayaklanması. Dolaylı olarak kışkırttığı gerekçesiyle TPCF'ye kapatılmış Yarbay Fethi Bey hakkında da dava açılmıştır. 27. Aşağıdakilerden hangisi takrir-i sükun kanunu sonuçlarından biri değildir? A. TPCF'nin kapatılması, B. Takrir-i sükun kanunun çıkarılması, C. Şark İstiklal Mahkemelerinin kurulması, D. Şeyh Sait ayaklanması, E. Basın yayına özgürlük tanındı. Yanıt E'dir. Basın yayına özgürlük tanındı. A, B, C, D şıkları takrir-i sükun kanunu sonuçlarıdır. Basın yayıncı kısıtlama getirilmiş, ülkede sessizlik hakim olmuştur. 28. Türkiye'de çok partili hayatın kesintiye uğramasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Şeyh Sait ayaklanması, B. Menemen ayaklanması, C. Ülkenin hazırlanması, D. İstiklal mahkemeleri, E. Sağlıklı bir muhalefetin yapılmaması. Yanıt A'dır. Şeyh Sait ayaklanması. Çok partili siyasal yaşam, Şeyh Sait ayaklanmasının sonucu çıkarılan Tahrir-i sükun kanunlarıyla sona ermiştir. 29. İzmir suikastini planlayan Lazistan mebusu Ziya Hurşit'in suikast için yönlendirdiği isimle içerisindeki aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Çopur Hilmi, B. Laz İsmail, C. Gürcü Yusuf, D. Giritli Şevki, E. Kürt Ali. Yanıt E'dir. Kürt Ali. İzmir suikastını planlayan çete Kürt Ali yoktur. ABCD şıklarının yanı sıra Sarı Efe Edip adlı bir suikastçı da vardır. 30 Mustafa Kemal'e İzmir'de yapılacak suikastı kendisini kurtarmak adına İzmir vilayet vekiline ihbar eden aşağıdakilerden hangisidir? A. Sarı Efe Edip, B. Giritli Şevki, C. Gürcü Yusuf, D. Çopur Hilmi, E. Laz İsmail. Yanıt B'dir. Giritli Şevki. Mustafa Kemal'in İzmir seyahatinin bir gün gecikmesi suikast planı ortaya çıkmıştır. Suikastçıları Sakız Adası'na kaçıracak olan Giritli Şevki ihbarda bulunmuştur. 31. İzmir suikastinin sorumluları yargılamak için kurulan İstiklal Mahkemesi'nde aşağıdakilerden hangisi görev almamıştır? A. Ali Çetinkaya, B. Necip Ali Küçüka, C. Kılıç Ali, D. Ali Zır, E. Ali Kemal. Yanıt E'dir. Ali Kemal. Kurulan mahkemede Ali Kemal yoktur. A, B, C, D şıklarının yanı sıra Reşit Galip Bey de yer almıştır. 32. İzmir suikasti için oluşturulan İstiklal Mahkemesi'ne tutuklananlar için içerisinde milli mücadelenin hangi komutanları vardır? A. Kazım Karabekir, B. Ali Fuat Cebesoy, C. Cafer Tayyar Eğilmez, D. Refet Bele, E. Hepsi. Yanıt E'dir. Hepsi. Milli Mücadele'nin ünlü komutanları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar Eğilmez, Refet Bele tutuklananlar içerisindedir. 33. İzmir suikastine katıldığı söylenen bazı sanıkları kurtarmaya çalıştığı için aşağıdakilerden hangisini tutuklamaya kalkışmıştır? A. Mustafa Kemal, B. İsmet İnönü, C. Celal Bayar, D. Rıza Nur, E. Hasan Sağ. Yanıt B'dir. İsmet İnönü. Mahkeme İsmet Paşa'yı da tutuklamaya kalkmıştır. Davanın başladığı ana kadar tutuklanan sayısı 100'ü aşmıştır. 34. Aşağıdakilerden hangisi İzmir suikastinde yargılanan gruplardan biri değildir? A. Suikast planı içinde doğrudan sorumluluğu bulunan çete üyeleri. B. Suikastı düzenleyenlerle ilişkisi olan yerde olmayan eski TPCF üyeleri. C. Eski ikinci grubun önde gelen üyeleri. D. Eski İttihat ve Terakki'nin önde gelen üyeleri. E. HF üyeleri. Yanıt E'dir. HF üyeleri. HF İzmir suikastı için yargılanan grup içerisinde yer almaz. 35. 49 tutuklu sanığın duruşmasında 26 Haziran'da başlandı ve karar 15 Temmuz'da açıklandı. Mahkeme heyeti aralarında halen milletvekili olan eski TPCF üyesi 6 kişinin de bulunduğu 15 kişi idama mahkum etti. Aşağıdakilerden hangisi idama mahkum verilen vekillerden biri değildir? A. Ahmet Şükrü, B. Abidin, C. Halis Turgut, D. İsmail Can Bulat, E. Laz İsmail. Yanıt E'dir. Laz İsmail. Vekil değildir. Vekiller Rüştü Paşa, Ayrıcı Arif, Hafız Mehmet, Ahmet Şükrü, Abidin, Halis Turgut, İsmail Can Bulat. 36. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in özel isteğiyle beraat edenler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Kazım Karabekir, B. Cafer Tayyar, C. Ali Fuat, D. Rafet Bey, E. Kara Kemal. Yanıt E'dir. Kara Kemal. Cumhurbaşkanı özel izniyle beraat edenler için iddiatçı Kara Kemal yoktur. Kara Kemal ve Abdülkadir kaçmayı başarmış ancak Kara Kemal saklandığı tavuk kümesinde intihar etmiştir. Abdülkadir de yargılanarak idam edilmiştir. 37. 1 Ağustos Ankara'da açılan duruşmalarda mahkeme savcısı sanıkları aşağıdakilerden hangisiyle suçlanmamıştır? A. 1. Dünya Savaşı sırasında İTC mensuplarının iktidarı kötüye kullanmaları ve sorumsuz siyasetleri. B. Suikastın hükümet darbesi hazırlığı olması. C. İddiatçıların 1923'te yaptıkları kongre. D. 1. Meclisteki muhalefetin hesabı. E. Müdafaa hukuk gruplarını örgütlemeleri. Yanıt E'dir. Müdafaa-i hukuk gruplarını örgütlemeleri. Ankara'da duruşma suikast girişimi yargılanmasına çok geçmişte hesaplaşma şeklinde seyretmiştir. Eski ikinci grup mensuplarının ise iddiaçılarla ilişkilerin hesabı vermeleri istenmiştir. Yani davalar siyasi bir niteliğe bürünmüş, suikastla doğrudan bağlantı kurmaya çalışılmamıştır. 38. Ankara'da açılan duruşmalarda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyelerinden idam mahkum edilenler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Maliye Nazırı Cavit Bey, B. Doktor Nazım, C. Filibeli Hilmi, D. Yeni Bahçeli Nail Beyler, E. Rauf Orbay. Yanıt E'dir, Rauf Orbay. Rauf Orbay yurt dışında olduğu için gıyabında 10 yıl hapse mahkum edilmiştir. 39. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı'nda muhaliflerle barışma politikası gereğince itibarı iade edilen ve yeniden vekil seçilen eski başvekil aşağıdakilerden hangisidir? A. Mithat Şükrü, B. Kara Vasıf, C. Hüseyin Avni, D. Rauf Orbay, E. Giritli Şevki. Yanıt D'dir, Rauf Orbay. 1939'da itibarı iade edildi. 40. Mustafa Kemal Paşa'yı değişmez genel başkanlığa getiren kongre aşağıdakilerden hangisidir? A. CHP'nin birinci kurultayı, B. TBB ikinci dönem ilk toplantısı, C. CHF'nin birinci kurultayı, D. CHF'nin üçüncü kurultayı, E. CHF'nin ikinci kurultayı. Yanıt E'dir, CHF'nin ikinci kurultayı. 15-20 Ekim 1927'de toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası 2. Büyük Kurultay Mustafa Kemal Paşa'yı değişmez genel başkanlığa getirdi. 41. 2. Kurultay'da Cumhuriyeti Halk Fırkası nasıl tanımlandı? A. Laik, halkçı ve devletçi, B. Cumhuriyetçi, halkçı ve milliyetçi, C. Cumhuriyetçi, laikçi ve devrimci, D. Cumhuriyetçi, devletçi ve devrimci, E. Cumhuriyetçi, halkçı ve laik. Yanıt B'dir, Cumhuriyetçi, Halkçı ve Milliyetçi. Nizamnamenin ilk maddesinde Cumhuriyetçi, Halkçı ve Milliyetçi siyasi bir cemiyet olarak tanımlandı. 42. İkinci Kongre sonrası yayınlanan parti, genel başkanlık bildirisinde 1923 Nizamnamesinde yer almayan hangi ilkelerden bahsedilmiştir? A. Cumhuriyetçilik, laiklik, B. Cumhuriyetçilik, devletçilik, C. Laiklik, devrimcilik, D. Halkçılık, milliyetçilik, E. Halkçılık, devletçilik. Yanıt A'dır, Cumhuriyetçilik, laiklik. 1923 Nizamnamesinde yer alan milliyetçilik ve halkçılık ilkelerine 1927'de cumhuriyetçilik ve laiklik eklendi. 43. Türkiye siyasal tarihinin en önemli belgelerinden birisi kabul edilen hangi belge CHF'nin 2. kurultayında okunmuştur? A. 5. yıl değerlendirmesi, B. Atatürk'ün meclis açılış konuşması, C. Nutuk, D. Misak-ı Milli belgesi, E. Yeni anayasa. Yanıt C'dir, Nutuk. Mustafa Kemal 6 günde toplam 36,5 saatte okuduğu nutkunu bu kurultayda sundu. 44. Nutuk esas olarak nasıl bir belge olarak kabul edilir? A. 1919-1927 arası Türkiye'nin siyasi ve ekonomik değerlendirmesi. B. 1919-1923 arası dönemi değerlendirerek Türkiye'nin geleceğini anlatan bir belge. C. Milli mücadele döneminin askeri, siyasi, diplomatik bir tarihi. D. 1915-1923 arası dönemin askeri ve siyasi ve diplomatik bir tarihi. E. Türkiye'de yapılacak olan devrimlerin sunumu. Yanıt C'dir. Milli mücadele döneminin askeri, siyasi, diplomatik bir tarihi. Eserin yaklaşık 1/4'ü 1919-1920 yıllarındaki olaylara ayrılmıştır. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa'nın gözünden milli mücadele döneminin askeri, siyasi ve diplomatik tarihidir. 45. Nutuk aşağıdakilerden hangisiyle sona erer? A. 10. yıl nutku, B. İstiklal Marşı, C. Andımız, D. Türk gençliğine hitabe, E. Atatürk'ün devrimleri. Yanıt D'dir, Türk gençliğine hitabe ve ile sona erer ve Türk Cumhuriyeti'nin ve bağımsızlığını Türk gençliğine emanet eder. 46, 1929 dünya ekonomik krizinin de etkisiyle ülkede çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu dönemde CHP'yi de desteklemek üzere bir muhalefet partisine ihtiyaç duyulur. Bu dönemde 1930 yılında kurulan partinin adı nedir? A. Serbest Cumhuriyet Fırkası, B. Terakki Perfer Cumhuriyet Fırkası, C. Ahali Cumhuriyeti Fırkası, D. Mutedil Hürriyet, E. Türkiye İşçi Fırkası. Yanıt A'dır. Serbest Cumhuriyet Fırkası. 12 Ağustos 1930'da SCF kurulur. 47. SCF'nin kurucusu kimdir? A. Kazım Karabekir, B. Ali Fethi Bey, C. Rauf Orbay, D. Cavit Bey, E. Ali Şükrü Bey. Yanıt B'dir. Ali Fethi Bey. CHF'den ayrılan 15 milletvekiliyle SCF'yi kurdu. 48. Aşağıdakilerden hangisi SCF'nin sonunu hazırlayan nedenler arasında gösterilmez? A. Tüm toplumsal muhalefeti kendi toplanması. B. İzmir mitinginde SCF binasının taşlanması. C. Atatürk'ün CHF ile SCF arasındaki tarafsızlığını bozması. D. Parti programının sosyalist talepler içermesi. E. Parti yöneticilerinin açık iktidar mücadelesine girmekten çekilmesi. Yanıt D'dir. Parti programının sosyalist talepler içermesi. SCF'nin parti programı liberal talepler içerir. 49. Mustafa Kemal Paşa'nın 25 Mart 1931 tarihli memleketin ve inkılabın içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması lazımdır demecinden sonra aşağıdaki hangi adım atıldı? A. Kurulan siyasi partilerin programları CHP'nin kilerle uyumlu hale getirildi. B. CHF ile devlet bütünleşti. C. Kalkınma için topyekün bir hamle başlatıldı. D. Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik temel ilkeler haline getirildi. E. CHF özerk bir yapı haline getirildi. Yanıt B'dir. CHF ile devlet bütünleşti. Ülkedeki bütün örgütler tek parti bünyesinde birleştirildi ve CHF'nin göreli özerkliğinde son verildi. Parti ile devlet bütünleşti. 50. Aşağıdakilerden hangisi ülkedeki bütün örgütlerin CHF'de bütünleşmesi sürecinde kapanan ya da kendini fesheden yapılardan biri değildir? A. Türk Ocakları, B. Türk Kadınlar Birliği, C. Türk Mason Locaları, D. Talebe Birliği, E. Halk Evleri. Yanıt E'dir. Halk Evleri. Halk Evleri bu dönemde açıldı. Kasaba ve köylerde halk odaları kuruldu. 51. 1927-1952 arasında faaliyet yürüten tek partili dönemine özgü birden fazla ili kapsayan bölgesel örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir? A. Parti müfettişi, B. Devlet müfettişi, C. Genel müfettişlikler, D. Genel direktörlük, E. Bölge temsilci. Yanıt C'dir. Genel müfettişlikler. İlki 1927'de, sonuncusu da 5. Umumi Müfettişlik olarak 1945'te kurulan bölgesel örgütlenmelerdir. Genel müfettişlikler. 52. Devletçilik ve inkılapçılık ilkelerinin eklenmesiyle ilkelerin 6'ya tamamlanması hangi yıl gerçekleşmiştir? A. 1923, B. 1935, C. 1938, D. 1931, E. 1927. Yanıt D'dir. 1931. 1931'deki programa devletçilik ve inkılapçılık eklenerek 6 ok tamamlanmıştır. Cumhuriyetçilik, laikçilik, halkçılık, milliyetçilik. 53. İsmet İnönü hangi tarihte Mustafa Kemal ile anlaşmazlığa düşerek başbakanlıktan istifa etti? A. 1929, B. 1937, C. 1933, D. 1932, E. 1935. Yanıt B'dir. 1937. Sonbaharında anlaşmazlık su yüzüne çıkınca önce geçici olarak sonra da resmen görevi bıraktı. 54 İsmet İnönü istifa ettikten sonra yerine başbakanlığı kim üstlendi? A. Ali Fethi Okyar, B. Rauf Orbay, C. Celal Bayar, D. Refik Saydam, E. Fevzi Çakmak. Yanıt C'dir. Celal Bayar görevi yürüttü. 1,5 yıldan biraz uzun süren Bayar, hükümeti siyasi ve ekonomik alanda İnönü döneminden çok farklı siyasi politikalar izlemedi. 55. CHP içerisinde büyük bir direnişe neden olarak DP'nin kurulmasına yol açan süreç aşağıdakilerden hangisidir? A. Topraksız köylüye toprak dağıtımı kararı. B. Devletçiliğin sona erdirilmesi. C. Laiklik ilkesi. D. Liberal politikaların öne çıkması. E. Savaş süresi. Yanıt A'dır. Topraksız köylüye toprak dağıtımı kararı. 1945'te ele alınan yasa belli bir sınıfın üzerinde toprağa sahip kişilerin toprağının kamulaştırılmasına olanak veriyordu. Buna CHP içindeki büyük toprak sahibi olan milletvekilleri itiraz etti. 56. Dörtlü takrir nedir? A. 4 kişi için verilen idam cezası. B. 4 kişinin verdiği önerge. C. 4 kişinin kurduğu yeni parti. D. 4 kişi için başlatılan kovuşturma. E. 4 kişinin parti içinde öne çıkması. Yanıt B'dir. 4 kişinin verdiği önerge. 7 Haziran 1941'de CHP'li Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan tarafından CHP Meclis grubuna verilen önergedir. 48. ayrımın sonu, sayfa 616.